Ayrım 39, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 417. Kurye. Nozer'den Rohni'ye getirdiği raporu apış arasında gözünün bebeği gibi koruyordu Zine. Herakol eteklerinde buluştuğu yerleşik irtibatçılardan Beyro, Zine'yi hayretle karşılamıştı. Zine'nin sohbet sırasında işi gülümsetenin güneşi gülümser diye söylediği parolaya gülümsemiş, güneşi gülümsetenin bahtı gülümser cevabıyla da Zine'yi gülümsetmişti. Bu ihtiyar kadın nasıl olmuştu da Ağrı Dağı'ndan Herakol Dağı'na gelinceye kadar parolayı unutmamıştı? Beyro başkumandan Agid'in vurulduğunu, Rohni'nin Cudi Dağı'nda olduğunu söyledi. Zine üzüldü Agid'in vuruluşuna. Bir ananın dünyası daha yıkıldı diye iç geçirdi. Cilo çobanı Belangaz'ı hatırladı. Paslı dişleri, at suratı ve kahkahalarıyla canlandı gözlerinin önünde. ''Canını sıkma anne, seni bir gün görüştürürüm Agit'le'' dediğini hatırladı. Herakol'un eteklerinden uzaklara, Gabar yönüne, sissiz, duru, yeşil derinliklere, şahin çığlıklarına baktı. Köylere, yaylalara, zirvelere baktı, önündeki gevene baktı. ''Vah vah vah, babanızın ocağı sönsün'' diye inledi. ''Ah geven, güzel geven, yiğit geven, mübarek geven, öbek öbek, saç misali, yastık misali toprağı örtersin. Kışta kıyamette Allah'ın bütün güzel böcekleri senin dibinde korunurlar. Ya bunlar, ya bu insanlar, çoğalan, dünyayı tutan insanlar, geven kadar da olamadılar, sansar oldular, sansardan beter boğdular, pislikten beter yaltaklandılar. Tuh ceddinizin goruna!'' Cudi Dağı'nda Rohni'yi nasıl bulacağını düşündü Zine. Rohni Rodi olabilirdi. Cizre'den bir isim, bir adres ve bir parola verdi Beyro. Ezberlemek için sık sık tekrarlamaya başladı. Parolayı özellikle ezberlemek zorundaydı. Okuma yazma bilmiyordu. Beyro akşamüzeri Zine'yi Cizre'ye giden bir minibüse bindirdi. Yanağından öperken gerillanın anasısın sen diye fısıldadı. Minibüse giderken yeni durumunu gözden geçirdi Zine. Derin düşüncelere daldı. Apış arasındaki küçük pakette ne vardı acaba? Gördüğü son rüya Rohni'nin Rodi olduğunu söylüyordu. Herkesin bir takma adı vardı. Rodi de kendi adını Rohni koymuştu. Herkes takma adını gerçek adına yakın ona benzer bir ad olarak seçebilirdi. Nozer'in gerçek adı Nasır olamaz mıydı? Karduk'un gerçek adı Kardo olamaz mıydı? İkinci defa çıkacaktı Cudi Dağı'na. Birincisinde Yezdanşer'le çıkmıştı. Yezdanşer şimdi köyündeydi. Rohni ile görüştükten sonra Yezdanşer'i görmeye gidecekti. Köyü zaten Cudi'nin eteğindeydi. Rodi Cudi'deydi. Rohni Rudi'ydi. Anasının Ağrı'dan kendisine paket getirdiğini gören Rodi ne diyecekti acaba? Oğluna sarılıp doya doya öpecek, yılların hasretini çıkaracaktı. Nozer'i düşündü Zine. Nozer büyük adamdı. Nozer'e deli diyen günaha girerdi. Evliya soyundan gelen bir adamdı Nozer. Rohni'nin Rodi olduğunu, Rodi'nin de Zine'nin oğlu olduğunu Nozer anlamıştı. Ağrı'dan Cudi'ye, Nozer'den Rohni'ye paket hem de küçük bir paket göndermek bahaneydi. Maksat anayı oğula kavuşturmaktı. Nozer'in niyeti toprağın, suyun, yağmurun niyeti kadar temizdi. Yuvasından düşen çıplak civcivi geceleyin görür, iki eli kızıl kanda da olsa kaldırır, gözünden öper, yuvasına kordu Nozer. Dağları paylaşmışlardı. Nozer'in mübarek şansına bütün dağların sultanı Ağrı düşmüştü. Ana hasretini ananın gözüne bakınca anlayan saf, yufka yürekli bir dağ adamıydı Nozer. Ağrı'da Nozer'in grubunda iki ay kalan Zine, Nozer hakkındaki tüm görüşlerini minibüste giderken temelden değiştirmişti. Merhametsizliğin yerini merhamet, duyarsızlığın yerini duyarlılık, demir disiplinin yerini sevecenlik, nefretin yerini hoşgörü almıştı. Eski Haşim Nozer imajının yerini Evliya Nozer almıştı. Kendindeki değişikliği fark edemiyor, derinleşiyor, renkli hülyalar içinde anlamsız anlamsız gülümsüyordu. Kendini yitirmiş gibiydi, çobansız sürüye dönmüştü. Bir an önce kucaklamanın, oğlunu koklamanın sabırsızlığı içindeydi. Cudi cennetine tırmanacak, o cennetin en güçlü kartalıyla oğluyla hasret giderecekti. Gayretin elinden hiçbir şey kurtulmaz, gayret gabarı devirir diye mırıldandı. Zine Cizre'deki adamı kolayca buldu. Adam Zine'yi çöp bacaklı, çangal bıyıklı genç bir köylüye teslim etti. Zine o gece "Benim adım Yemo" diyen adamın evinde kaldı. Ertesi gece Yemo emaneti istedi Zine'den. "Ben götürüp vereceğim, sen burada bekle. Bir emanet verirlerse onu getirip sana teslim edeceğim" dedi Yemo. Zine kabul etmedi. Daha beraber gideceklerini söyledi. Tartışma haylice sürdü. "Ağır kumandanından altın değerinde söz getirmişim. Ben bu sözü Rohni'ye söylemeden nasıl geri giderim? Ben Judy kumandanını görmeden nasıl terk ederim bu şehri? Sen nasıl hevalsın? Sökün eden yağmurun toprağa kavuşmasını nasıl engellersin?" diye diretti. Yemo çaresiz boyun eğdi Zine'nin direnişine. Yola çıktıklarında berrak bir ay ışığıyla yıkanıyordu bahar toprağı. Cebrail kapısından geçtiler, Şırnak yolundan sapıp Judy zirvesine tırmanan dar patikaya girdiler. Serçe kadar hafiflemişti Zine, yüreğinin feryadından memnundu. Rodi'yi eve götürüp götürmeme konusunda düşünmeye başladı. Rodi'nin üstünde de bir kumandan vardı herhal. Nozer gibi anaların hasretini anlardı. O yüksek kumandana söyler, oğlu için 2 ay izin alırdı. Beraber çeker Hacreş'e giderlerdi. Lori'nin sevincini hayal etti Zine. "Senin elinden hiçbir şey kurtulmaz anne. Dağları dert ortağı ettin, dile getirdin" dediğini duyar gibi oldu. İleride keçi yolundan saptı Yemo. Komando birlikleri ve korucular genellikle bu yolu kullanıyor ve bu yol üzerinde kuruyorlardı pusuyu. Judy de en hızlı yürüyen adamdı Yemo. Zine'nin kendisine birkaç kere "Hızlan Yemo, hızlan" demesine alınmıştı. İhtiyarın bacaklarındaki gayrete hayret ediyordu Yemo. Nozer'in ününü duymuştu. O üne yakışır bir kurye olduğunu düşündü Zine'nin. Rüzgar bir yerlerden koyun gözü, mendile, kuş ekmeği ve ışkın kokusu getiriyordu. Gebe bir kadın gibi ağır, ışıltılı, bereketli ve cıvıl cıvıldı gece. Zine gecenin neden bu kadar güzel, güleç olduğunu düşündü. Birbirine yaklaşan iki güçlü hasetin soluğu muydu bu? Yezdanşer'in Judy Dağı hakkında anlattıklarını hatırladı. Zirvesinde Nuh peygamberin ayak izlerini taşıyan mübarek bir dağdı. Hasreti çok güçlü bir dağdı. İnsanın hasretini en iyi anlayan dağdı. Judy Dağı tutuşan iki hasretin birleştirmesinden büyük bir mutluluk duyacak, kucaklaşma anında ışıyacaktı Allah'ın sakalı gibi. Eğilip dağı öpmek geldi içinden. Dağ mı sıcaktı yoksa ayakları mı ısınmıştı? Dağda bebek sıcaklığı vardı. Bahar gecesinde toprak böyle sıcak olmazdı.
"Judy toprağa ısınmış Yemo."
"Konuşma anne, Judy de gece konuşulmaz."
Judy'de su bulunmaz demişti Yezdanşer. Suyun bulunmadığı yerde gece kuşları hiç böyle güzel öter miydi? Su perileriyle konuşuyordu bu kuşlar. Su toprağın ruhuydu. Su sesinden türemişti bütün sesler. Tufanın ilk çekildiği, kararının ilk göründüğü yer Judy'dir. "Judy dünyanın en susuz dağıdır Zine" demişti Yezdanşer. "Nuh'un gemisini ziyarete mi gelmişti yoksa bu kuşlar? Kuşların en büyük zevki gün boyu seyretmekti dünyanın güzelliklerini. Dünyanın minaresi Judy'ye tünemelerinin sebebi kim bilir belki de buydu. Nevroz yağmurlarını, yumuşak huylu sisi ve güney rüzgarlarını Judy'nin zirvesinde karşılamak için de gelebilirlerdi. Rüzgar yağmurun yıkadığı kayalarda pırıl pırıl bir ıslıkla kuşları büyüler. Toprak yükseklerde daha bereketli, daha renkli, daha bakir olur. Anaç bir avazla toprak kuşları kendi zengin sofrasında muhabbete çağırır. İki kere mola verdiler, kayalıklara girdiler. Birinci buluşma noktasında parolaya kimse cevap vermedi. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra ikinci buluşma noktasına gittiler. Burada da kimseyi bulamadılar. Yüreğinin vuruşlarına teslim olmuş, fena halde terlemişti Zine. Yemo mırıldanıp duruyordu. Zine'nin sevinci doruğundaydı. Rodi'yi bulacağından emindi. Şafak öncesinin tatlı sert rüzgarı esmeye başlamıştı. Üçüncü buluşma noktasına hareket etti Yemo. Burada parolaya cevap gelince güçlü bir sevinç çığlığı atmak geldi Zine'nin içinden. Az sonra büyük hasretini oğlunu kucaklayıp doya doya öpecek, koklayacaktı. Nöbetçinin isteği üzerine Yemo ile Zine çetrefil kayaların arasından güçlükle tırmandılar yükseklere doğru.
"Yemo sen misin?" diye bir ses yükseldi kayaların ardından.
"Ha ha, benim ben."
Kayalar inatlaştı. İki namlu heybeti, iki koca gölge belirdi. Karanlığa küfretti için Nenzine. Nöbetçiler Yemo'nun gruba yeni bir savaşçı getirdiğini sandılar. Hep birlikte yukarılara tırmandılar. Zirvede taptaze ılık bir gelin yeli vardı. Dağa gazal sevincinin egemen olduğunu sandı Zine. Toprak nasıl da sıcak, kollarını açmış, cömert, sabırsız, şaşkın ve hazindi. Kayaların arasında baklava şeklindeki dar bir sahada yan yana uyuyan 30 kişilik bir grupla karşılaştılar. Nöbetçilerden uzun boylu olanı Yemo ile Zine'ye birer battaniye verdi. Bir kayanın dibini gösterdi. Uyumalarını fısıldadı. Rodi neredeydi? Zine battaniyesine büründü. Sırt üstü uzanarak göğün koyu laciverdi, sonsuzluğuna daldı. Yıldızlar işkilsiz, saf, yoğun ve pırıl pırıldılar. Yan yana uyuyan partizanlara benzetti yıldızları. Hafif atlas aydınlığını tül gibi üzerlerine çekmiş uyuyorlardı yıldızlar. Gündüzleri kayboluyor, geceleri ise haşin haşin parlıyorlardı. Şu 12'li kümenin içinde iri iri gülümseyenini Rodi'ye benzetti. İki göz insanın bahtına açılan iki penceredir. Yıldızlar bu iki pencereden insanın bahtına göğün mavi nurunu içirirler. İnsan arınır, saflaşır, ceylan yavrusu kadar masumlaşır. Yıldızları seyretmeyen insan yıldız nurundan, yıldız insafından mahrum kalan insan cahilleşir. Çöl taşına döner, sevdiğine kavuşamaz. Şafak nurunda oğluyla kucaklaşacağını düşünen Zine, durulanmak için bakışlarını kocamanlaştırdı. Tüm yıldız aydınlığını yoğunlaştırdı göz bebeklerinde. Bir ara kalkıp uyuyanları tek tek yoklamayı, oğlunu bulmayı düşündü. Kucaklaşmayı sabahın hayrına erteledi. Sabah, Allah'ın göz bebeğindeki bin ışıktan birisinin toprağa düşüşüydü. Karga karanlığında kucaklaşmak iyi değildi. Kavuşma kıvılcımı karanlığı sevmezdi. Çimen ve tomurcuk soluğuyla yüklüydü gelin yeli. Kuşların şafak şakıyışları usuldan uç vermişti. Ağarmakta olan toprağa baktı Zine. Yıldızlar kaybolmuş, gök kubbe boğum boğum acayip bir bereket hevengine dönüşmüştü. ''Vay Rodi Rodi, ben senin sayende gezmeyi nasıl da sevmişim. Bir de sevgiyi gezsem, arşı alayı ana misali saran sevgiyi.'' diye iç geçirdi Zine. Ayağa kalktı aniden, yan yana uyuyan partizan Katar'ına baktı. Sabırsızlıkla yaklaştı, tek tek incelemeye başladı yüzlerini. Yüreği çılgınlaşmıştı yine, yüzlerini battaniye ile kapatanların ellerine, boylarına, saç rengine, bacaklarının biçimine uzun uzadıya baktı. Katar'ın sonunda yan yana yatan 5 kızın hizasında durdu. Kucaklarındaki silahlara kaydırdı bakışlarını. ''Tüfeklerle evlenmişler bu kızlar. Yanakları nasıl da kızarmış. Peymane-i gülgün lalesi sanki.'' diye iç geçirdi yeniden. Baştaki hafif sarışındı. Kollarını ensesinde kenetleyerek uyumuştu. Göbeğine doğru kayan gri battaniyesine ve göğsüne baktı Zine. ''Minkâri altın misali nasıl da diklenmiş memeleri.'' Dikkatini ortada yatan küçük kız çekti. Yaklaştı, yakından inceledi yüzünü. Afalladı, tanıdı, gülümsedi, alaldı bu. Piran Dağı'nın gencecik çobanı, ince boyunlu, afat gözlü alal kızdı. Eğilip yanaklarından öptü kızın. İrkilmeden usul usul araladı göz kapaklarını alal. Sevinç ve hayret ifadeleriyle süzdü Zine'yi. ''Anne, hele kim gelmiş?'' diye fısıldayarak Zine'nin boynuna sarıldı. Ağzını koca karının kulağına dayadı. ''Ben de sandım ki Felat Gizli'den gelip beni öptü.'' Hemen ayağa kalktı, tüfeğini aldı. Zine'nin elinden tutarak bir kayanın dibine götürdü. ''Ne vakit gelmişsin anne?'' diye gülümsedi. ''Gece yarısı gelmişim. Bana Ruhni'yi göster anne kurban.'' Kız mahmur merakçıl bakışlarla ''Nasıl gelmişsin, kim getirmiş?'' diye diretti. ''Orasını ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Sırlar dünyasına girmişim. Kuru çeşmede abdest almış, aslı yok yaylasında da namaz kılmışım. Ondan sonra da cin tayfesinin neferi olmuşum.'' Gülmemek için kendisini zor zapt etti alal kız. Sarılıp yanaklarından öptü Zine'nin. Zine doğuya şafak aydınlığına baktı. Yıldızları gökyüzünden silen duru sıtran aydınlığına. ''Rohni nerededir anne kurban? Bu yatanların içinde gel göster Rohni'yi bana.'' Elinden tutarak uyuyan partizan Katar'ın yanına götürdü Alal'ı. İşaret parmağıyla ikinci Katar'ın dördüncü sırasını gösterdi Alal. İşaret edilen yere yaklaştı.
Aha budur. Onun yanındaki uzun boylu olanı.
Uzun boylu partizan yüzü koyun yatmış, başını gri bir cemedanla kapatmıştı. Morali bozuldu Zine'nin. Yatan Rodi olamazdı. Bu kadar uzun değildi, kısa boyluydu Rodi. Dağdaki partizanın kökü kanla sulanıyordu. Bir kan fidanı 3-4 yıl içinde bu kadar uzayabilir miydi acaba? Eğilip uyandırmak istedi, vazgeçti.
Yanılmış olmayasın ana kurban. Rohni kısa boyludur, gel yakına gel.
Rohni'nin yanındaki çocuk uyandı. Başucuna dikilen acayip kılıklı koca karıya baktı. Zine çömeldi uyanan partizanın bakışlarına, dikti bakışlarını. Rohni'yi sordu. Partizan gülümsedi, sırtını yerden kaldırdı. Konuşmaları dinlemiş gibiydi. Gerinerek esnedi tatlı tatlı. Yanında yatanı işaret etti. Kalktı, su dökmek için kayalıklara daldı. Zine çömelik vaziyette biraz bekledi Rohni'nin başucunda. Alal'a baktı. Pırıl pırıl gülümsüyordu kızcağız. Cemedanı usuldan kaldırıp yüzüne baktı Rohni'nin. Deprem düşmüş gibi oldu içine. Gözleri karardı. Doğrulup ayağa kalkmak isteyince düştü kıçüstü. Rohni hemen uyandı. İhtiyara baktı şaşkınlıkla. ''Hoş geldin ana'' diyerek elini uzattı. Zine dilini yutmuş, bakışlarındaki iriliği ve parlaklığı kaybetmişti. Hoş bulduk demeyi bile akıl edememişti.
''Rohni nerededir ana kurban?''
''Rohni benim.''
''Kumandan sensin.''
''Kumandan benim, sen kimsin? Bize katılmaya mı geldin yoksa?''
Alala ve yatanlara baktı Zine.
''Güvercine kim olduğu sorulmaz.'' diye fısıldadı. ''Ayağında menzillerin cefası var, dost meramı, dağ kelamı var.''
''Derin konuştun ana, aklım yüzeyde kaldı, anlamadım ne demek istediğini.''
Ağzını Rohni'nin kulağına dayadı Zine.
''Ben Nozer'in postacısıyım ana kurban, emanet getirmişim sana, yem odadır.''
''Ha öyle mi? Güzel güzel, çok güzel, yem o nerededir?''
''Aha orada kayanın dibinde.''
Gösterilen yere baktı, ayağa kalktı Rohni. Hüzün, gam, keder, hasret yükü altında güçlükle doğrulabildi Zine. Vicdanına tükürdü Nozer'in. Uyanan dağlara, uzaklara baktı.
''Grup kalk!'' diye bağıran Rohni'yi süzdü tepeden tırnağa.
Oldukça yakışıklıydı kumandan. Omuzları geniş, boynu uzun ve kalıncaydı. Bıyıkları kuzguni bir ışıltıyla parlıyordu. Karıncalı demiri andıran çiçek bozuğu geniş bir çehreye sahipti. Anasının anlattığı masal kahramanı serbaza benzetti Rohni'yi. Kılıcını kınından çıkarınca geceyi gündüze, kınına sokunca gündüzü geceye çeviren serbaza. O serbaz ki yedi başlı devi yenmiş ama bir karıncaya yenilmişti. ''Mazlumken yendim, mağrurken yenildim.'' demişti. Grup ayağa kalktı, silahlar çatıldı. Komutan yardımcısı Şamar'ın komutuyla sabah sporu başladı koşuyla. Rohni kayanın dibinde Yemo ile fiskos ettikten sonra Zine'nin yanına geldi. Sahada çatılmış tüfeklerden ve bacakları sargılı iki güleç partizandan başka kimse kalmamıştı.
''Koşuyu yine tüfeksiz yaptırıyor Şamar. Bir gün bizi gafil avlayacaklar.'' dedi yaralılardan birisi.
Çatılmış tüfeklere baktı Rohni.
''Haklısın, ateşi terk eden hayatı terk eder.''
''Gerilla silahını kolu gibi yanında taşımak zorundadır.'' diye söze girdi diğer yaralı. Sol bacağı ve boynu sargılıydı. Cıvık cıvık gülümsüyordu. ''Gülümsemenin de bir değeri kalmadı.'' dercesine gülümsüyordu.
''Gel biraz konuşalım bana.'' diyerek Zine'yi doğudaki kayalıkların ardına götürdü Rohni. ''Otur şöyle, ağrıda durumlar nasıldır, anlat hele ne var ne yok.''
''Ne olsun ana kurban, ağrının başı dumandır hep. Kel kızın neyi var? Demirden bir tarağı, 30 dişli bir tarağı. En afat dişi de Nozer'dir.''
''Nozer'in grubuna ne zaman katıldın sen?''
''Ya da katılmışım, 2 ay ha olmuş ha olmamış. Daha burnumu yumurtadan yeni çıkarmışım. Bana gökyüzünü anlattırma ana kurban.'' diyerek dağların ardındaki muhteşem şafak aydınlığına baktı.
Kızıl, nefti, turuncu, pırlanta renklerle, ışık dalgalarıyla bezenmişti gökyüzü.
''Bir oğlum vardı, onu da dağlar aldı elimden. Elek velek ettim dağları, izine tozuna rastlayamadım. Ben sandım ki sen olsun, yanıldım. Sen gördün mü benim oğlumu?''
Herkese yaptığı gibi oğlunun adını söylemedi. Eşkaline, gözünün rengine, gülüşünün biçimine kadar tüm ayrıntılarıyla anlattı. Rohni'nin sorularına ayrıntılı ama ihtiyatlı cevaplar verdi. Oğlunu bulması için yalvardı biraz. Zine'ye acıdı Rohni, Beka Vadisi'ndeki kampta olabileceğini söyledi. Grupların çoğaldığını, herkesi tanımanın mümkün olmadığını ileri sürdü. ''Bak sen Muşlu Sudan'a, oradaki grup komutanlarına sor. Çeto'yu bul, ona sor. Belki bilir, sana bir ipucu verebilir.''
''Hiçbirisini görmemişim. Çobanlar bana oğlumun Botan'da olduğunu söylediler. Sen Cilo çobanı Belangaz'ı gördün mü?''
''Görmedim. Belki de görmüşüm. Botan'da çok çoban var. Çobanların vatanıdır Botan. Her çobanın sözüne de inanma. Çobanlar yüksekte yaşarlar, yüksek konuşurlar. Herkesi gördüklerini sanırlar. Yıldızları çok seyredenler insanları birbirlerine benzetirler.''
Zine o gün Alal'ın sevgilisi Felat başta olmak üzere tüm partizanlarla tanıştı. Nozer'e içinden beddualar yağdırdı. Felat'ın sargılı kolla koşmasına, spor yapmasına, nöbet tutmasına, tek kolla silah söküp takmasına imrendi. Kızlardan birisinin ''Ben adamın tek çocuğuyum, iki kardeşim çatışmada vuruldu'' demesine dayanamayıp ağladı. Koz adlı hafif sarışın güzel kızın 30 kişiye eğitim vermesine, takır takır pürüzsüz konuşmasına, kitaplardan parçalar okumasına hayran kaldı. Dünya nasıl da yenilenmiş, kadınlar nasıl da değişmişti. Erkek işi kadın işi diye bir şey kalmamıştı. Bunların hepsi öldürülürse yerine yenileri gelir mi acaba diye düşündü Zine. Her Kürdün en az 6 çocuğu vardı. Her çocuğun kafasında da 1000 cin fingir diyordu. Cinleri büyüleyen, çağıran, garip seslerin dergahıydı dağlar. Şehirler arı kovanıydı, dağ çiçekleri arılar çağırıyordu. Her çiçeğin çağrısında ayrı bir renk, ayrı bir koku vardı. Bunlar kellelerini koltuklarının altına alan bu gençler, sonu gelmez felaketlerin de sebebiydi. Bunlar olmasa Rodi dağa çıkmaz, evinin erkeği olurdu. Geceyi sancılı geçirdi Zine. Rohni'nin paketleyerek el büyüklüğü haline getirdiği yazıları er sabahtan kalkıp apış arasında gizledi. Vedalaşmak için uyandırmadı kimseyi. Yemo ile birlikte terk etti kamp yerini. Bir saat sonra Yemo'dan ayrıldı. Yezdanşer'in köyüne yönelen dar bir patikaya girdi. Yukarıdan Judy'nin mavi gelin tülüne bürünmüş eteklerine baktı. Sabah yürüyüşünü seviyordu. Genç bir kız gibi hissediyordu kendisini. Tırmanışı değil, inişi seviyordu. Biraz sonra sise dalacaktı. Yezdanşer'in köyünün adını düşündü. Türkçe adını hatırladı. Doğanköy. Her köyün neden iki adı vardı? Köylüler en çok hangi adı kullanıyorlardı acaba? Derin düşünceler, renkli hayaller içinde daldı sislere. 40 yaşlarında dipdiri kamçı gibi bir kadınla karşılaştı yolda. Hal hatırdan sonra yol kenarında oturdular.
''Adın nedir senin hanım? Nerelisin?''
''Adım Şadıman'dır. Grekamoğlu'yum. Senin anlayacağın Silopi'nin Hemegan köyündeyim. Bir yol yasiriyim.''
Son cümleyi anlamadı Zine.
''Ben de Muşlu'yum. Adım Avaz'dır.'' dedi.
Avaz adını sindirmiş gibiydi, kulağına hoş geliyordu. Herkese yaptığı gibi Şadıman'a da derdini anlattı Zine.
''İşin gücün nedir, yolun nereyedir Şadıman?'' diye sordu. ''Ben ağlarım, sinü şirvan ederim. İmad edeyim, birisinin oğlu öldü mü bana haber ederler. Gider ölüsünün başında ağlarım. Hem ağlar hem de ölü hakkında ağıt yakarım. Kılame agitanlar söylerim ki ağlayanların feryadı figanı arşa erişir.''
''Ne zaman başlamışsın sen bu işe?''
''Eskiden beri yaparım ama işim çoğaldı. Son 2 senede ölüler arttı. Gözümün torbasında yaş kalmadı. Eruh'ta, Şırnak'ta, Cizre'de, İdil'de, Silopi'de gitmediğim köy kalmadı. Korucu cenazelerinin başında karların yangınını hep ben körüklerim ki fizahlarından toprak sarsılır. Şanım, sinü şivanım 7 diyara yayıldı. Çağrılan her yere gidemez oldum. Zıvınga Şikaka köyünde karılar bana dediler ki Azrail arka kapıdan çıkar sen ön kapıdan girersin. Birke de bana Azrail'in karısı derler. Haşa benim öyle bir niyetim yok. Uludere'de merhametli babo bir binbaşı var, Hasan binbaşı. Beni askeriyeye çağırdı. Sen köylerde çok güzel ağlarmışsın. Hele biraz ağla dedi bana. Özene bezene derin derin ağladım. Ellerimle bağrımı, baldırımı, alnımı dövdüm. Saçlarımı yoldum, sinü şivan ettim. Kılame Agitanlar söyledim. Binbaşı o koca orduların kumandanı dayanamadı. Benimle beraber ağladı. Boynuma sarıldı. Ağla ağla dedi. Ağla ki belki insanlar etkilenir. Bu savaşı durdururlar dedi. 3.000 lira verdi bana. Dışarı adımımı attım. Baktım ki kapının önünde 20-30 asker. Çökmüşler, baş başa vermişler. Zıngıl zıngıl ağlarlar.
Taş sükunetiyle dinliyordu Zine. Derinliklere gömülmüş iki hayret ocağı gibi ışıldıyordu gözleri. Halini, vaktini, geçimini merak etti kadının. Bu kadar ağlamanın karşılığında ne verirler sana? Kocaman ela bakışlarıyla süzdü Zine'yi. Topatan kavununu andıran geniş çehresine tatlı bir tebessüm yayıldı. Yeryüzünün çarmıha gerilmiş sevinciyim ben der gibiydi. Eskiden ne verirlerse onu alırdım. Ölüler çoğaldı, değerim arttı. Bak diyerek kolundaki saati gösterdi. Ağlamaya başladım mı saatime bakarım. 1 saat ağladım mı 4.000 lira alırım. 2 saat ağladım mı 8.000 lira alırım. 2 saatten fazla ağlamam. Ağlasam da gözümden yaş gelmez. Ağlamamı geliştirmişim ki parama bu aydan sonra 1.000 lira zam yaparım. Hükümet her şeye zam getirdi. Ben de getirdim.
39. ayrımın sonu. Sayfa 427.